Gündem enerji.
Sevgili dinleyenlerimiz, TRS Ankara stüdyolarından herkese iyi günler diliyoruz. Gündem Enerji'de bir kez daha bir aradayız. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik masada sevgili dostumuz Tolga Kökten ve ben sunucunuz Mahmut Gürer. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bizlere daha net bir biçimde ulaşabilmek için www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de sesimizi ve programımızın içeriğini dinleyebilirsiniz. Ayrıca programımıza 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421 telefonlardan da ulaşabilirsiniz. Bugün önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Zira Türkiye bir süredir uluslararası anlamda enerjide çok önemli diplomatik atılımlar yapıyor. Ekonomisini de etkileyecek olan. Çevresi Türkiye'nin enerji bakımından dünyanın en önemli kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkenin pek çok kaynağı var ve bu konuları Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ile konuşacağız sevgili meslektaşımla. Aslında konuyu değerlendirmek için belki önümüzdeki yarım saat çok yeterli değil ama konu başlıkları halinde değinmeye tabii çalışacağız. Ki. Neden önemli Türkiye?
Sevgili Mahmut, şöyle bakmamız lazım. Yani aslında Türkiye'nin jeopolitik durumu ve bununla ilgili için içerisindeki işte dönemin Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki 7 milyon karenin varlığı ve o karenin içerisinde de bizim kuzey dediğimiz Irak bölgesi, Suriye bölgesindeki petrol yataklarının bulunması, ortaya çıkması ve bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin bir şekliyle önü kesilerek, Türkiye'nin bir şekliyle farklı yerlere çekilerek bu işin tabiri caizse kendi içine, kendi dünyasına veya kendi iç sorunlarıyla meşgul olarak bu konudan uzaklaştırılması. Oysa bir devlet aklı, bir devlet yaklaşımı neydi? Türkiye'yi köprü yapmaktı.
Evet.
Neyin köprüsü? Asya ile Avrupa'nın enerji. Yani bu bir bizim köprü olayı, bir geçişti. Hı hı. Hatırlarsanız bu olay dünya, yani Türkiye'nin gündemine gelmeye başladığında ve ilk petrol boru hattı dediğimiz Bakü Ceyhan'ın yumurtalık boru hattının kurulmasıyla birlikte bu iş hayat bulmaya başladı. Hı hı. Ve 80 ihtilali geliyor.
Evet.
Ve 80 ihtilaliyle birlikte ne oluyor? Yani o günkü junta'nın yaklaşımı Türkiye'yi başka bir alana götürüyor. Yani aslında gündemimiz petrol, taşımacılık vesaireden kurtarılıyor. Başka bir şeye geçiyor. Oysa bu kurtarılacak veya gündemden düşürülecek bir şey değil. Çünkü bu işle ilgilenenler, ki ben bunu da bir kitapta söz etmiştim, başlığında öyle koymuştuk. Siyah inci, yani bu siyah incinin böyle boş veya kolay unutulacak bir şey değil. Tam tersi, çok uluslu şirketlerin bu konuda birbirleriyle haberi olmadan, konuşmadan asla adım atmadıkları gibi ve Türkiye'de petrol araması, belirlenmesi ve bu konuda Osmanlı döneminin işte 1800 yıllara kadar gidip ilk arama yapmasıyla birlikte gelişen hadiselere baktığımızda meselenin bir diğer ayağının da aslında Lozan'da çizilmiş olması.
Evet.
Lozan bir kere Türkiye'nin düşünülen petrol çıkarma işini bir kenara iterek bu sefer kendi yönünü başka bir seyre taşıdı. Ama aslında Türkiye'nin köprü görevi, üst akıl dediğimiz rahmetli Turgut Özal'la başlar. Turgut Özal'ın Türkiye Cumhuriyetleri olan münasebetleri, yürüyüşleri, gidişleri, gelişleri ve buna bağlı olarak da daha sonraki süreçte de ortaya konulan devlet politikasının sürdürülebilir olması da Türkiye'nin kazanımlarını aslında bu süreci arttırdı. Arttırırken de bu sefer ne oldu? Bir anda rahmetli Özal'ın vefat haberini duyduk.
Evet.
Bakın, yani şimdi diyeceksiniz ki Turgay çok mu komplo teorisi üretiyorsun? Komplo teorisi üretmiyorum ama
tarihsel dizi içinde değerlendiriyorum.
Ya bu işin petrol hikayesi o kadar stratejik, o kadar derin ki Mahmut. Bu böyle ya basitleştirerek, basit görülerek bir şey değildir. Hatta İşte hani Türkiye'nin varlık sebebinin buradaki stratejik konumunu kim ne derse desin, yani özellikle mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hani dış mihraklar, bazı şeyleri çok açık ilan edemezsiniz. Yani ilan edemeyişinizin de farklı sebep ve sonuçları var. Ama bize müdahale etmek istiyorlar. Bize bu konuda sürekli bir şey yarat, bir kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor dedikleri şeyin aslında temeli ve derinliğine baktığında para değildir, pul değildir. Sizin sahip olduğunuz yeraltı kaynaklarının veya mevcut stratejik jeopolitik süreçlerinizin biri tarafından yönetilip sizi bağımlı hale ve sizi yönetebilir hale gelmeye arzusudur. Bu yüzden Türkiye'nin bir milli enerji politikasını, yani buna petrol dahil diğer kaynakları da dahil ederek çok ısrarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu her yerde ifade etmesinin temel derinliği çok önemlidir. Yani bunu anlamıyorsak veya bunu millete anlatamıyorsak bu konu çok gerçekten farklı sonuçların ileride doğmasına da sebep olur. O yüzden bu süreci yönetenler dikkat ederseniz, yani kim ne derse desin ama Türkiye'nin gerçeği bunlar. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'ndaki sürecinde ne gördük? Arama gemilerinin mutlaka hayatta. Evet, yani sizin arama için bir ekibiniz yoksa, teknik bir durumunuz yoksa ve dışarıya bağımlıysanız işte burada
keyfe kadar devam ediyor işte.
Aynen.
Yani Doğu Akdeniz'i de etkiliyor, Karadeniz'i de etkiliyor, Akdeniz'i de etkiliyor.
Bravo.
Aslında sevgili Turgay Türker Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı konuğumuz ve tarihsel sürecine değindi. Ben de sevgili dinleyenlerimize bir öneri vermek isterim burada. Eski bakanlardan Hasan Ali Yücel'in Lozan Anlaşması sürecinde petrol şirketlerinin aktivitelerini anlatan Petropolitik diye bir kitabı vardır.
Bravo.
Pek bulunamıyor artık ama sahafları gezerseniz muhtemelen bulabileceksiniz. O kitap aslında çok önemlidir tarihsel süreç bakımından. Peki Turgay Türker, çok önemli bir şey söyledin. Az önce dedin ki Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı'yla belli bir sürecin aslında kilidi açıldı.
Tabii.
Ve ardından Bakü Tiftis Ceyhan Petrol Boru Hattı geldi ki o dönemde de hem Turgut Özal'ın girişimleri ardından Süleyman Demirel'in etkisiyle bunun yoğun baskıya rağmen yapılabildiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin etrafında çok miktarda kaynak olduğunu biliyoruz. İşte İran ayrı, Irak ayrı, Azerbaycan ayrı, Türkmenistan ayrı, Rusya ayrı, doğalgaz ve petrol, Doğu Akdeniz'e ayrı baktığımızda o sahalarda. Peki bu baskıyı kırmak için Türkiye ne yapıyor? Az önce gemilerden bahsettik ama diğer atılan adımlar, özellikle biz basın mensupları bu süreçleri çok yakinen takip etme fırsatı buluyoruz ve satır aralarında bazen yer bulamıyor. Yani çok kısıtlı yer ayırabiliyoruz. Biraz daha geniş perspektiften baktığımızda ne görebiliriz?
Ya şöyle, zaten bu programın enerjiyle olması ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gösteriyor. Yani bu sürekli gündemde sıcak tutulması gereken bir konu. Çünkü bu bizim milli durduğumuz, yani milli olarak varlık anlamındaki hadisenin kazanımlarıdır. Şimdi mavi akım yapıldığında, tekrar söylüyorum, yani gerçekten Cumhurbaşkanı'nın ekibi, üst akıl neyse ne diyelim, müthiş bir ince ve müthiş bir stratejik uyguladılar. İlk kez Rusya üçüncü ülkelere gaz satışını, imtiyaz hakkını Türkiye'ye verdi.
Evet.
Peki bunun biraz daha derinliğine baktığımızda, hatırlarsan mavi akım ilk imzalandığında neyi tartışıyorduk? Biz o kadar gazı ne yapacağız?
Evet.
Depolama alanı yok. Şunu alıyoruz, yok. Ama yine diyorum, devletin üst aklı bu stratejileri yaparken imza altına aldı. Dediler ki evet, biz buna gaza ihtiyacımız var. Yani bunu yapacağız. Ama bunu tekrardan...
Mavi akım 2'den söz ediyorsun.
Mavi akım 1'den asıl. Yani ilk anlaşma mavi akım 1 için, mavi akım 2 için de. Şimdi ne oldu? Siz bypass yapıp Batı Karadeniz, yani bizim Batı Trakya'dan Batı Avrupa'ya yolu açabilme imkanını Türkiye veriyor mu? Veriyor.
Veriyor.
İran 2003 yılıydı yanılmıyorsam, daha yeni sıcağız çağındaydı. Dönemin Enerji Bakanı ile Ankara'da bir grup gazeteciyle sohbet etti. O sohbetten sonra biraz daha ben kaldım özel, hani bilirsin atlatma işi, evet. Bu önemli şeylerdi. Nedir dedim, yani sizin en büyük İran'ın hayali petrolünü Türkiye üzerinden satışıdır. Bakın Irak dedik, işte Azerbaycan dedik, Orta Asya dedik, Rusya dedik. Sadece satmakla kalmıyoruz. Aslında geçiş parası alıyoruz.
Evet.
Yani ekonomik bir değer de oluyor ülkemizin. Yoksa siz o geçişlerden 10 milyar dolar paraları aldığınızda ne oluyor? Bu kimsenin cebine gitmiyor. Hazineye gidiyor, kasaya giriyor.
Evet.
Dolayısıyla buradaki ülkenin temel durumu ve temel yaklaşımı kazanımları arttıracak, bölgesel stratejiyi geliştirecek bir noktaydı. Arama gemileri dedik, şimdi dikkat edersen mesela herkes çok şeyle, dalga geçtiler. Bizim Karadeniz gazı ile ilgili yok dediler. Başkası, hayır var. Yani bu var oluşunu kabullenelim, destekleyelim. Bu bizim milli servetimiz milli politikamız olmalı. Ve bu noktada daha az, daha imkanlar verelim. Hatta belki ilerleyen dakikalarda enerji borsasıyla ilgili finans kesiminde...
Doğru, o da hani, çok önemli çünkü hepsi oraya bağlanıyor en sonunda.
Kesinlikle. Ve neden bağlanıyor? Yani bunun dünya örnekleri var mı? Elbette var. Yani ekonomik olarak onu paylaşalım. Türkiye'de 60'lı yıllarda sondaj çalışmasına başlandığında bilirsin bir şehir efsanesi vardır. Hı hı. Kimse tabii olaya şehir efsanesinden girdiği için öbür efsaneleri bırakıyor. İsim söylememde bir sakınca var mı?
Yok lütfen.
Peki. Mesela Türkiye'de ilk açılmış resmi kuyular 1 ve 2 Beyza'dır. Beyza 1, Beyza 2. Kimdir Beyza? Yani onu da söyleyelim. Beyza Hanım Cüneyt Zapsu'nun eşidir. Babası rahmetli Nihat Boytuz'un Türkiye'den ilk Amerikalı firmanın Türkiye mümessilidir. O onların temsilcisi olarak gittiler geldiler Batman'da ve civarında petrol kuyuları açtılar. Ama teknik koşullar bir kuyuyu açmaya yetmediğinde ne oluyor? Üstünü çimentoyla kapatırsınız.
Kapatmak zorundasınız.
Çünkü maden teknik aramanın verdiği ruhsatlarla alakalı bir süreci vardır. Yani mesela bunu o dönemlerde kim yönetti? Alaaddin Middle East firması yönetti. Nihat Boytuz'un başkanlığında. O çünkü mümessiliydi. Sonra Oyman Bey geldi. Sonra bir sürü kişiler oluştu. Ve halen 60 yıla dayanmış şirketler bu işi yapıyor. Ama MTA bir şey çıkardı. Diyor ki sana ben petrol ruhsatı veriyorsam, alanı çiziyorsam şu kadar yıl boyunca sana müsaade var. Hı-hı. Ve sen o kuyuyu açmalısın. Kuyuyu açamazsan elinden alınır ruhsat. Kuyuyu açarsan da bir şey çıkmayabilir. Her yıl bir cüzi bir miktar şey parası ödersiniz. İzin parası hani dediği o lisans parası. Ona göre devam edersiniz. Ve şirketler kendi aralarında almış oldukları lisansları devrediyorlar. Şimdi ne demek devrediyor? Sizin imkanlarınız yetersiz 50 metre. Kalıyor. 50 metreye göre. Yani kuleniz 50 metreye açacak Mahmut. 50 metreyi açtığında bu kadar. Ama sonra bir başkası geliyor ya ben 150'ye inebiliyorum. Ama 150'ye bin dediğinizde de maliyetler artıyor.
Tabii. Kayalık kat artıyor hem de.
Aynen.
Her metrede.
Kayalık bölge oluyor işte katmanlar yani siz oradan hangi suyu mu bulacaksınız gazı mı bulacaksınız gravürü düşük mü bulacaksınız bütün hepsinin süreçleri var ama şu çok net yer altında var ve ulaşılabilir. Ulaşılabilir olması bize şimdi finans anlamında bunu niye önemli kılıyor? Dünyada benzerleri Kanada'da İngiltere'de var. Borsalar var. Enerji borsası. Enerji borsasında sizin birikiminiz var. Birikimleriniz bir de Türkiye'deki gibi böyle faizler yok oralarda.
Evet.
Ya ne oluyor? Küçük hisselerle yatırımcı oluyorsunuz.
Evet. Petrol fiyatlarına göre de kazanıyorsunuz ya da
kaybediyorsunuz. Kesinlikle. Ve siz şöyle tabii ki petrol düştüğü zaman kaybediyor. O Allah'ın emri. Ama o istisna yani çok böyle şeyler dönemler değil. Ama ne oluyor? Süreç içerisinde siz küçücük birikimlerinizde girdiğiniz o yatırım ve döndüğünde inanılmaz yıllarca belli bir gelire sahip olacaksınız. Bu o kadar değerli bir şey ki. O yüzden şimdi Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu Türkiye'nin finans bölgesi ve bu finans bölgesiyle enerji politikalarını meç etmesi aslında bu Türkiye'nin hayaliydi. Osmanlı'nın bile hayaliydi. Ama işte Birinci Dünya Savaşı Musul'dan tam çıkaracağı petrol için anlaşmaları imzalarken Birinci Dünya Savaşı patlayınca İşler başka bir yere seyrildi. Onlar bir alımları, verimleri vesaireleri başka şekillerde politik süreçlere girdi. Belki söylemeye de burada hacet var onu da belirtelim. Neydi Churchill'in ünlü sözü? Yani bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir. Değerliyse yani bunu o şekliyle ifade ettiyse İngiltere parlamentosunda evet. Bugünkü etrafımızda yaşanan savaşlar ve çıkartılan krizler.
Hiçbiri sürpriz değil aslında.
Aynen.
Yani şimdi sevgili dinleyenlerimize de anlatalım. Şimdi Dağlık Karabağ krizi
evet.
Çözüldü.
Evet.
Şimdi Dağlık Karabağ krizi çözülene kadar biz ne yaptık? Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz boru
aynen
hattını
öyleydi.
Yaptık.
Evet.
İşte petrol boru hattlarını yaptık. Evet. Hep böyle uzun uzun yollardan geldi geçti. Zengezur Koridoru diye bir şey konuşuluyor şimdi. Bakü'den doğalgaz, Hazar
evet.
gazı çıkacak.
Evet.
Doğrudan gelecek. Nahçıvan evet. üzerinden Türkiye'ye Kars'tan evet. girecek.
Aynen
ve
öyle.
Arada bir o bölgede savaş mı çıkar? Başka ülke vanayı mı kapar? Gibi bir sıkıntı olmayacak. Dolayısıyla bunun yapılması demek Türkiye'nin elini çok güçlendirecek. Çünkü Türkmenistan'la bağlıyor. O zengin Türk Cumhuriyetleri coğrafyasıyla sizi enerji bakımından
tabii.
bağlıyor. Yine baktığınızda bir yandan İran belki oradaki
mutlaka
zengin kaynakları
olacak.
Şah Denizi'nin çevresindeki tabii İran ki, kaynakları tabii. içerisine dahil olacak. Tabii. Yani enerji borsasına gelen bu doğalgaz ve petrol de aslında Avrupa'ya bir şekilde ulaşacak en nihayetinde.
Zaten en büyük yani Ukrayna ve Rusya'nın savaşı Batı'ya, Avrupa'ya neyi gösterdi? Vanayı kapattığım an itibariyle yoksun. Bakın yoksun. Ve o süreçlerde yine ben mavi akım üzerindeki anlaşmalar gereği, yapılan anlaşmalar gereği o dönemde dediğim tek şey şuydu. İmtiyaz hakkı verilmiş Türkiye'ye. İmtiyaz hakkı yani üçüncü ülkelere.
Satabiliriz.
Satabiliriz. Ve o satıştan şimdi kimsenin hani o olayı çok basit. Hayır çok ciddi rakamlardan söz ediyoruz. Yani milyar dolardan söz ediyoruz.
Ki bu enerji borsasıyla birlikte o milyar dolarlar belki de 10 milyar dolarlar olacak.
İnanılmaz çıkacak. Ve o zaman Türkiye arama konusunda öyle bir politikaları sergileyecek ki Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı ve benzer kuruluşlar o borsaya açık olduğunda denetlenebilir olacaklar. Yani orada işin sahtesi gıstısı olmaz. Denetlenecek ve sonuç raporları açık bir şekilde beyan edilecek. Şimdi bunu dile getirmemizin temel sebeplerini niçin önemsiyoruz? Hani baktığımda Türkiye'nin konjonktür alanı. Ve öyle bir noktaya geliyor ki ben onu birkaç yerde söylemiştim. Türkiye eğer toprağı severseniz, yer altını severseniz ve inanırsanız size karşılığını veriyor. Yani bu karşılığını vermesi de yine notlarımın arasında var. 1914 Mart'ında yani özellikle nerede kurulmuş Irak için söylüyorum. Almanlarla birlikte oranlar var. Turkish Petroleum Company Limited. Kiminle ortak? Deutsche Orient Bank'la. Ne yapıyor? Hicaz Demiryolu projesinin finansmanını veriyor ama onun karşında diyor ki Türkiye'ye bana imtiyaz hakkı vereceksin. Neresi için? Musul'daki petrol aramayı. Ve Osmanlı döneminde tek imtiyaz hakkı Deutsche Orient Bank'a verilmiştir. Sonra ne oluyor? İşte savaş çıkıyor, o gidiyor vesaire. Turkish Petroleum Company şirketi Osmanlı devletindeyken oluyor. Ama harpten sonra adı ne diye değişiyor biliyor musun Mahmut? Onu da söyleyelim. The Iraq Petroleum Company. Artık bizim orada varlığımız kalmadı. Her şeyi veriyoruz. Ha bir de başka bir şey daha paylaşalım. Sismik aramalar çok gelişti.
Hali hazırda evet.
Çok çok gelişti. Artık uzaydan sizin nerede ne var görülebiliyor. Eskiden ben işte bu röportajları yaparken nasıl buluyorduk? Beta'dan alıyorduk. Ya diyor ki beta sana bir yeri veriyor ama o yerde nasıl yapacağız? Yani koşullar, şartlar vesaire.
Tabii iğneyle kuyu kazmak kavramını tam olarak karşılıyor aynısı, aslında.
Aynısı. Tamamen o. Böyle bir şeyde sonuçlarını nasıl okuyacaklardı? Yani yine Türkiye bu noktada devlete inanmış, politikasını sahiplenmiş, gerçekten bürokrasisini sorumlu olarak yürüten insanlar vardı. Ve hepsine büyük bir saygı ve minnetle bahsetmek gerekir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü iradesi, hani 100 yıl iradesi aslında enerjide Türkiye'yi kurmaya çalıştığı o dünyadaki yeridir. Hatta yine bir kitabın noktasında bir başlığı vardı. Çok sevmiştim ben bu başlığı. Ne diyordu? Hemen onu söyleyeyim. Petrol için yapılan kavgaları büyük şirketler yürütür. Asla devlet yok. Büyük şirketler.
Şimdi Turgay Türker çok önemli bir şey daha var burada. Az önce sözünü ettin. İmtiyaz kime verilmişti dedin? Alman. Orient Bankası'na
aynen.
verilmişti.
Aynen. Deutsche Orient Bank.
Evet. Türkiye Petrolleri oraya vermişti 1918 senesinde. Evet. Peki Musul Osmanlı'nın dolayısıyla Türkiye'nin elinden gittikten sonra nereye değişiyor? Onunla ilgili bilgi var mı? Benim bildiğim kadarıyla British Petrol geliyor oraya ve çörekleniyor.
Hemen söyleyeyim. Amerikalılar var. İngilizler var. Fransızlar var orada. Bir de Kanadalı firmalar var. Ama asıl kaymağı dediğin gibi British Petroleum alıyor. BP ya bu diğer adıyla. O oraya çörekleniyor ve bu işi ben yöneteceğim diyor. Ve gerçekten hatta bir şey vardı. İran'a da belki değinmek lazım. İran'ın İngiliz ve Almanlara vermiş olduğu petrol gelirinin baktığınızda her yıl ülkelerine o dönem için söylüyorum 50'li yıllarda Şah dönemi 146 milyon dolar gelir elde ediyorlar. İran devletine verdikleri para ise 6 milyon dolar. Yeah. Düşün. Yani oysa kazanımlar farklıdır. O yüzden Türkiye'nin şu anda güttüğü politikanın içerisine baktığında...
Yani resmen İran'a kapitülasyon uyguluyorlarmış.
Gayet tabii ki, gayet tabii ki. Zaten dikkat edersen Şah rejimiyle birlikte dönemin başbakanı, yani oranın başbakanı dayatınca sonra rejimler değişiyor. Yani biraz bu işin akli noktasına indiğinde her zaman büyük şirketlerin menfaatlerinin olmayacağı ve çakışacağı bir yerlerde bir anda bir şeyler harekete başlar. Yani İran rejiminin değişikliğine baktığında da normali oradaki yataklardır. Yani oranın enerji potansiyelidir. Yıllarca Azerbaycan-Ermenistan savaşının, Karabağ olayının temelinde de bunlar yok mu?
Doğru.
Şimdi bugün baktığımız zaman Ukrayna ve Rusya hikayesi bu değil midir? Suriye tarafındaki bütün bu savaşın tetiklenmesi, bu noktaya gelmesi. Yani orada da mesela İsrail'in en büyük hayalleri nedir? Bildiğin gibi Irak petrolünü,
evet,
sınırdan güvenli
Kerkük
bir şekilde Hayfa limanından Akdeniz'e çıkarması. Ama başarabiliyor mu? Hayır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu var.
Şimdi çok dikkat çekici bir konu aslında bu. Doğu Akdeniz'de 2004 yılında çok ciddi bir sıkıntı baş gösterdi. Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı olarak dedi ki, kardeşim dedi, ben 13 tane dedi saha belirledim ve bu sahalarda petrol araması yapacağım.
Evet.
Türkiye'de dedi ki, ben buna izin veremem.
Evet.
Ardından işte Fırkat Eğinler Baf açıklarında boy gösterdiği, yine uluslararası az önce sözünü ettiğimiz şirketlerin tamamı sevgili dinleyenlerimiz o krizin baş aktörüydü. Yani o şirketlerin tamamı aynı zamanda oradaydı. Ve devamında Türkiye bu sefer farklı bir cevap verdi. Libya ile bir anlaşma imzaladı. Mavi Vatan sürecini, politikasını ortaya koydu. Geri adım atmayacağım dedi. Ve süreç bir çıkmaza ve tıkanma haline girdi. Ki bunu Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik müzakere yaptırımlarına rağmen yaptı. Doğu Akdeniz'deki çıkış yoluyla ilgili Türkiye'nin tavrı çok net. Diyor ki, bu doğalgaz sadece KKTC üzerinden Mersin'e gelir. Oradan da Avrupa'ya gider. Peki özellikle bu İsrail'in Filistin'e saldırılarından ve oradaki katliamlarından sonra bu bölgede kısa vadede bir gelişme bekliyor musun Turgay Türkay? Çünkü bu gazeteci olarak uzun yıllardan beri izliyoruz bunları ve tabii 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz.
Ya burada devletlerin duruşuyla alakalıdır. Eğer siz güçlüyseniz kimse bileğinizi bükemez. Yani bir kere bunu görmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma alanında, yani sadece enerji alanındakiler de yetmiyor. Aynı zamanda savunma alanında da güçlü olmak zorundasınız. Eğer savunma alanında da güçlü olmaya başlar iseniz birileri sizinle evet didişir, dalaşır ama sonuca gidemez. Yani o kriz vardır. Ama Türkiye'nin Mavi Vatan noktasındaki söyleminden geri adım atmaması ve Yunanistan'ın hatırlarsan Mısır'la birlikte tahrik eden noktalarında, evet, varlıkları vardı. İsrail'de o şeydeydi. Ama Türkiye her şekliyle diş göstermesi bütün politikaları bir anda geri adım attırdı.
Amerika 2013 yılında ben bunu finanse etmeyeceğim kardeşim, çıkıyorum projeden dedi ve çekildi.
Çekildi. Mısır bir şeye taşımak istedi. Dikkat edersen ne oldu? Şimdi Mısır tarafı da. İsrail zaten Gazze olayındaki Filistin noktasında şey var. Ve o olayda Yunanistan tek kaldı. Yani şu anda Yunanistan'ın etrafında kimse var mı?
Hayır.
Yok, tek kaldı. Bu nereden kaynaklı? Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden kaynaklı. Eğer o zamanlar biz gözümüzü kapatıp ya ne olacak arkadaş, yapsınlar biz de pay alıp veya bize sunulacak daha sonra, ya bakın biz arama yaptık, onu ettik, şu kadar aldık, şu kadar vereceğiz ki mutlu edecek veya bonus diyebileceğimiz şeyler gelir ise, verilirse belki ona göre Türkiye. Ama hayır dedi Türkiye. Mavi Vatan olayı tartışmaya açılmaz, konuşulmaz ve biz de oraya gemi gönderdik arama için.
Evet.
Ya biz de buradayız
devam
dedi.
Ediyor, sürekli
evet,
geliyor.
Evet, biz de buradayız dedi. Yani artı hatırlarsan Türk Hava Kuvvetlerimiz de eşlik etti.
Tabii. Hem yani, donanma hem hava kuvvetleri.
Kesinlikle. Niye onu yaptı? Keşif uçuşları yaptılar. Güvenlik seyri oluşturdular. Ve orada Türkiye Cumhuriyeti'yle tartışmaya ve kavgaya veya herhangi bir şeye girmeyeceği noktasındaki devletimizin büyüklüğünü ortaya koydu.
Yani tabii Fransız filosunun arasından süratle geçen fırkat eğilimi herhalde orada son noktayı koydu diye düşünüyorum.
Varlığını gösteriyor.
O varlık göstermeden bir tık ötedeydi gerçekten. Çok önemli bir hamleydi Mavi Vatan konjonktürü açısından. Şimdi bir şeye daha değinmek istiyorum. Tabii Irak konusu çok önemli. Yani her bakımdan işte istikrarsız olması, terörün orada olması, Türkiye'nin sürekli olarak müdahalede bulunmak zorunda kalması, kendini koruyabilmek için terör örgütüne. Ama bir yandan da Irak'ta çok yönlü bir politika yürüyor. Şimdi yeni bir proje var. Kalkınma Yolu Projesi. Biz burada da zaman zaman uzman isimlerle bu konuyu değerlendirme fırsatı bulduk ama Kalkınma Yolu Projesi'ni sevgili dinleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Fav Limanı diye bir liman var Irak'ta Basra Körfezi'nde. Bu Fav Limanı yapılıyor. Oradan Türkiye'ye kadar demir yolu ve karayolu yapılacak. Aynı zamanda enerji hatları da çevresine inşa edilecek gibi görünüyor. Şimdi bununla birlikte Körfez bölgesinden ciddi miktarda bir enerjinin de, yani Katar zaten projenin finansörlerinden bir tanesi, Türkiye'ye geleceğini öngörüyoruz. Az önce sözünü ettiğimiz enerji merkezi politikası projesi, ki iki tane, bir BOTAŞ'a yetki verildi. BOTAŞ bir merkez kuruyor İstanbul, evet. Finans merkezi, bir de Rusların Trakya'da kurmak istediği merkez var. Yani iki yoldan yürüyen bir merkez var. Bu Körfez petrolünün Türkiye üzerinden geçmesi dünya konjonktürünü nasıl etkiler? Çünkü ne Ümit Burnu, ne Kızıldeniz, ne Süveyş Kanalı, ne Akdeniz doğrudan Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek bir enerji nakil hattı daha ortaya çıkıyor.
Şimdi bu neden Türkiye'nin tercih edilmesi? Neden Türkiye? Bir de bunların yanında Kuzey Afrika ülkelerinden de gelecek LNG var. Yani doğru. bunu da hani içine dahil etmek lazım. Çünkü siz taşıma ve dağıtma hatlarını kurar iseniz, ki böyle bir işe çıktığınızda dediğin gibi Katar finanse eder, başka uluslararası büyük kurumlar, kuruluşlar
finanse eder. Petrol söz konusu olunca finansmanda sıkıntı yaşamazsınız.
Hiç yok. Kesinlikle. Çok doğru bir tespit. Onlar gelir, onlar bu işi yürütürler. Türkiye her şeyden önemli, güvenilir bir ülke. Yani biz de siyaseten birçok taşlar yerine oturdu. Artı bizim bu noktadaki sebebimizin hem Asya'ya, çünkü bir de en önemli alıcılardan birileri de Asya'dır.
Doğru. Yani biz şimdi Türkmenistan'dan doğalgaz almaya çalışıyoruz ama Çin diyor ki Türkmenistan'a, evet, kardeşim diyorsan oraya girme, ben senin doğalgazını tamamını alayım. Yani bir kısmını vesaire değil. Hepsini alırım diyor.
Aynen, aynen. Şimdi onu öyle istemesi sadece orası mı? Yani Kore'ye de bak, orada da aynı talebi, doğru, var. Şimdi bu ülkelerin bu talebini karşılaması lazım. Ama sonuç böyle Türkmenistan'da bir tarafa bağımlı kalıp bu işi yapmaz. Yani çünkü
biz nasıl kaynak çeşitlendirmek istiyorsak onlar da alıç çeşitlendirmek istiyor.
Gayet tabii, ama bu işin stratejisi budur. Yani çeşitlendirdiğin zaman bir tarafa mahkum olmuyorsun. Türkiye'nin buradaki duruşuyla birlikte ve şu anda farkında değiliz. Bütün şehirlere, hemen hemen ilçelere, Türkiye'nin dört bir yanına biz boruları döşemiş vaziyetteyiz. Ve dikkat edersen niye BOTAŞ'a bu haklar veriliyor? Depoya verilmiyor mesela.
Evet.
BOTAŞ'ın işi zaten taşıma. Taşıma olduğu için bunun planlamasını alacak, yapacak teknik unsurlara hakim. Hatta teknik unsurlara hakim. Belki alakasız veya alakalı bilmiyorum ama bir küçük notu da müsaadenle onu mutlaka da alakalı dinleyicilerimize aktaralım. 1980 ihtilalinden sonra şeye geçileceği zaman, çoklu demokrasiye geçilecek olan seçim sürecinde 83, hatırlarsan Turgut Özal'a normalde kaç günde verilir? 40 günde verilir.
Doğru.
Ki o süreç bayağı bir uzamıştı. Dönemin cumhurbaşkanı, junta'nın komutanı vermedi. Yani uzattı. Tam bir hafta kala kanun hükmünde kararname çıkıyor ve resmi gazetede yayınlanıyor. Bütün dünyada benzer çalışmalar 5 ana unsurda yönetilir. Yani yatay büyüme, dikey büyüme yoktur. Hı hı. Yani enerji sektöründe, özellikle petrol sektöründe, gaz sektöründe asla dikey büyüme yoktur. Dikeyle yataydaki kastım ne? Onu da açalım dinleyicilerimize. Dikeydeki kavram şu. Diyor ki ararsın, bulursun, işlersin, taşırsın, satarsın. Elde ettiğin geliri yeni arama sahalarında kullanırsın. Hı hı. Ve Türkiye baktığında 80'li yıllara geldiğinde aslında petrol ihtiyacının nereden baksak 28'ine kadar kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu bu döngüde. Seçimler bitti, Turgut Özal kazandı, devredilmiyor, süreçler oluyor. Tam bir hafta kala dönemin başbakanı bu yasayı çıkardı. Bölünmesini, her birinin ayrı şirket yapılmasını ve bildiğin gibi ileride de özelleştirilerek satışı geldi.
Doğru.
Oysa bundan hiçbirisi olmaz. O yüzden BOTAŞ'ın burada yetkilendirilmesinin temel noktası stratejiktir. Siz boruları düşediğinizde ne oluyor? Herhangi bir yerden gelen bir akışı siz bağladığınızda otomatikmen onu verebiliyorsunuz. Hatta onu Trakya üzerinden batıya satabilirsiniz. Hatta Kars üzerinden doğuya satabilirsiniz. Yine Karadeniz üzerinden mavi akıma koyar, oradan satar. Yani kanallar yönetilebiliyor artık. Ve yönetilebilmesi o kadar önemli çeşitlilik anlamında ki sevgili Mahmut, bu gelecekte Türkiye'nin bu noktada milli duruşuyla da alakalı. Şimdi biz bunları söylüyoruz ama belki dinleyici ya çok milli konuşuyorlar. Petrol dünyanın her yerinde millidir. enerji dünyanın her yerinde millidir. Ve o yaklaşım neydi hatırlarsan çocukluğumuzda? Bütün okullarımızda, devlet okullarımızda vardı. Maalesef şimdi yok. Onu da hatırlatalım. Lüzumsuzsa söndür.
Evet.
Çünkü enerjide dışa bağımlılık vardı.
Askerliğini yapanlar çok iyi bileceklerdir.
Hayır, ilkokullarda vardı, askeri o şeylerde, kışlalar her yerde vardı.
Tabii Türkiye elektriğin çok %60'a yakınını yakın zamana kadar doğalgaz üzerinden üretiyordu. Şimdi yavaş yavaş o düşmeye başladı. Nükleer santralin açılmasıyla birlikte de artık %30 seviyelerine kadar çevrim santrallerine mahkum kalmaya. Belki bir süre daha devam edeceğiz ama ilerleyen süreçte mutlaka o sıkıntı da aşılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten enerjide milli bir politika izlendi. Çok net. Yani evet. Türkiye yüzyılının aslında belki de %50'sini enerji politikaları oluşturuyor. Eğer uçağınız varsa uçurmak için benzine ihtiyacınız var. Eğer petrolünüz varsa korumak için uçağa ihtiyacınız var. Tabii. Bunu böyle söyleyelim.
Hatta bir ekleme yapabilir miyim yine müsaadenle? Eğer senin bugünkü enflasyonu tetikleyen unsurlara baktığında gıdayı diyoruz her enerji maliyetlerinin girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Şimdi siz girdi maliyetlerini yüksek tuttuğunuzda, arttırdığınızda ne oluyor? Bunlar da artıyor. Ama bunu düşürdüğünüzde neyle karşılaşıyorsunuz?
Evet, dezenflasyon oluyor. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün aslında çok da keyifli bir sohbet de yaptık. Hem de sizleri bilgilendirme fırsatı bulduk. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvazlı, teknik masada sesimizin size ulaşmasını Tolga Kökten sağladı. Ben sunucunuz Mahmut Gürer, hepinize iyi günler diliyoruz ve başta tabii Enerji Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türkeli.
Ekonomi Muhabirleri.
Ekonomi Muhabirleri Derneği, çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Hepinize iyi günler diliyoruz.
Gündem enerji.